Kutsal İsyan sayfa 387 25. ayrım. Hoş geldin kurşunları. Yaşamak didinmek ve çarpışmak demektir. Kim çarpışmada kazanırsa o yaşar. Mustafa Kemal. Albay Bekir Sami Bey, Ali Nadir Paşa'nın perişan ettiği 17. Kolordu'nun kumandan vekilliğiyle Ege bölgesine geçtiğinde Manisa ve Akhisar bölgesinde ulu orta halkta bir dayanak aramışsa da korkuya kapılmış olan halkın kendi yarasına bile ilaç olamayacağını anlamış gerilemişti. O zaman halkla doğrudan doğruya ilişki kurmaya bir yana bırakıp küçük liderleriyle son düzenli ordu kalıntılarını kımıldatarak bu gücü bir manivela gibi kullanmayı deneme yoluna gitmişti. Bunun üzerine 17. Kolordu emrindeki son kuvvet kalıntılarını da düşmana karşı koymak için hazırlamaları emrini bütün kumandanlara vermekte gecikmedi. Yalnız düşman onun çabalarından daha hızlı ilerliyordu. O daha savaş yerine yetişmeden Aydın elden gitmiş, Manisa topun ağzına gelmişti. Manisa mevki kumandanını o kerte sıkıştırdığı halde milyonlarca lira tutarındaki topları ve cephaneyi geri kaçırtmak olanağını sağlayamamış, bunun için çok üzülmüştü. Bekir Sami Bey Ege bölgesine vardığında burasını güneşsiz bir ülke bulmuştu. Bu koyu karanlık içinde birer birer uzanıp sokak fenerlerini yakan bir görevli gibi sönüp gitmiş özgürlük ve bağımsızlık umutlarını tutuşturmaya çalışıyordu. Ödemiş bölgesine ilk kibriti çalan Ayvalık bölgesine dönmüştü. Ortada sağlamca kalmış bir alay vardı. Bu sırada 17. Kolordu Kumandanlığı'na asil olarak Yusuf İzzet Paşa atanınca Bekir Sami Bey'in savaş meydanı birdenbire daralıvermişti. O bu daracık çerçeve içinde de bir şeyler yapılacağını biliyordu. Hemen Ayvalık Bölge Kumandanı Ali Çetin Kaya Bey'i gördü. Onun alayının bu bölgede gelecek olan işgale karşı bir cephe tutmasını emrettiyse de Ali Bey burada bir cephe tutmanın sakıncaları üzerinde durarak sert bir durum takındı. Bekir Sami Bey 56. Tümen Kumandanı olarak elindeki bu biricik sağlam gücü kaçırmak niyetinde değildi. Alay kumandanı ile tümen kumandanı arasındaki sert tartışma fenaya varmak üzereydi ki Ali Bey boyun eğdi ve burada bir cephe açılmasını kabul ederek gazeteci Osman Nevres'ten sonra düşmana ilk kurşunların atılmasını emretti. 27 Mayıs 1919 günü Ayvalık'ın her iki yanı gümüş yapraklı zeytin ağaçlarıyla süslü Dalyan Boğazı'ndan bir Yunan torpidosu ile bir Yunan şilebi süzülerek limana girdi ve demirledi. Şimdi limanda iki torpido ile bir yük gemisi bulunuyordu. Bir gün önce İngiliz Epiruhi torpidosu da gelip limanda demirlemişti. Ayvalık kasabasının Rumları ötücü kuş sürüleri gibi kıyıya üşüşmüşler, Yunan çıkarma gemilerini çılgınca alkışlıyorlardı. Kıyıdaki Türk ve Rum halkın gözlerine ilişen ilginç görünüş şuydu. Torpido ve şilepte oğul arı gibi asker kaynaşıyordu. Her iki halk da bunun ne demek olduğunu biliyordu. Ayvalık bu savaş gemilerinin getirdiği Yunan askerlerince işgal edilecekti. Yunan torpido ve şilebi limana girerken Ayvalık Türk garnizon kumandanı yanında 172. alayın subayları olarak zeytin ağaçlarıyla örtülü yemyeşil bir tepeden dürbünüyle onları gözetliyordu. Bu tıknaz güçlü bir gövde sahibi Braksefel başlı, yüzünün çizgileri sert ve çetin bir adamdı. Bu Ali Nadir Paşa'nın kol ordusuna bağlı 172. alayın kumandanı Yarbay Ali Çetin Kaya Bey'di. Ali Bey herkesin sert duruş ve yüz çizgilerinden ürktüğü gerçekten de çok sert bir askerdi. Yalnız bütün erdemlerinin ya da eksiklerinin üstünde büyük bir erdeme sahipti. Yurtsever ve yiğitti. Subaylarına dönerek "İşte en sonra geldiler" dedi. "Fakat onlara vereceğimiz cevap hazır. Şimdi herkes vazifesi başına marş marş." Ali Nadir Paşa vatansızının ya da budalasının düştüğü yanlışlığa düşmemenin gerçekten sırasıydı. Bekir Sami Bey'in hakkı vardı. Ali Bey Ayvalık'ın da tıpkı İzmir gibi işgal edileceğini Ayvalık Rumlarının büyük hazırlıklara başlamasından anlamış ve tertibatını da buna göre almaya çalışmıştı. Ayvalık eskiden beri netameli bir yerdi. Bir kez bütünüyle bir Rum kasabası denecek kadar Rum halkı ile doluydu. Bunun da nedenleri vardı. Vaktiyle Çeşme'de batırılıp yıkılan ve bozguna uğratılan Türk donanmasından kurtulanlar karayoluyla İstanbul'a giderlerken yolları Ayvalık'a düşmüş ve her nedense buranın zengin Rum eşrafı bu perişan kafileye çok büyük konukseverlik göstermişti. Konuk ettikleri kişiler içinde Osmanlı donanmasının amirali de vardı. Amiral sağ salim İstanbul'a dönünce Ayvalık kasabası için padişah katında imtiyazlar sağlamıştı. Böylece uzun zamandan beri Ayvalık Rumları sanki bağımsız bir hükümetmiş gibi yaşamaya ve devranmaya başlamışlardı. Söylendiğine göre Yunan harfleriyle çalışan ilk basım evi burada kurulmuştu. Avrupa'nın merkezlerinde büyük sloganlarla desteklenen Yunan Ulusal Devrimi bile burada hazırlanmıştı. Rum zenginlerinin elinde burası bütün anlamıyla bir sağmal inek halinde sağlıyor ve bunların ceplerine sorgusuz, sualsiz, vergisiz altınlar akıyordu. Kasabada işleyen 40 tabakhane bütün randımanı ile çalışıyor ve her yıl buradan Fransa'ya tonlarca işlenmiş deri gönderiliyordu. Dağlarsa tatlı ve nefis zeytinyağı derelerinin sanki çağladığı imrenilecek bir cennete benziyordu. Ayvalık Midilli Adası'na da çok yakındı. En küçük deniz araçları ile iki yer arasında kolayca gidilip gelinebiliyordu. İşte bu mutlu Rum azınlığı bu mutlu kasabadaki rahatlarını en sonra teptiler. Bu da Birinci Dünya Savaşı'nda oldu. Yunanlılar Ayvalık'ta elde ettikleri bu uygun gedikten her türlü askerlik bilgisi sızdırmanın yolunu bulmuşlardı. Casusluk olayları alabildiğine artmıştı. Bu yüzden Türk hükümetinin savaş kabinesi Ayvalık Rumlarını yerlerinden alıp memleketin kör bir yerine sürmek zorunda kalmıştı. Onların boş kalan yerlerine de Balkan Savaşı trajedisinin perişan ve yoksul bıraktığı Sırbistan göçmenlerinden boşluklar yerleştirilmişti. Ayvalık'ın aslında bir tek köyü vardı, o da küçük köydü. Göçmenlerin yerleştirildiği yer burasıydı. Bütün memleket içlerine gönderilen Rumlar Mondros bırakışmasından sonra Ayvalık'a dönmüştü. Bütün hınçları da küçük köye yerleştirilen boşnak göçmenlerine karşıydı. Bu zengin topraklardan onları kaçırıp eski yerlerine yerleşmek için bu zavallılara zulmetmeye başlamışlardı. Ali Bey ile komutasındaki bütün subaylar Ayvalık'ı savunmaya karar vermişler, bunu da Allah üzerine yeminle perçinlemişlerdi. Alayın savaşçı ve savaşçı olmayan eratının sayısı 500'dü. Ali Bey bu kuvvetinin inatçı bir işgal kuvvetine karşı az olduğunu hesaplayarak bunu çoğaltmanın çarelerini aramak zorunda kalmıştı. Ayvalık kasabasının arkasındaki Türk köylerinin yurtseverliğine başvurdu. Bu köyler halkı canlı bir halktı. İçlerinde topraklarını silahla korumaya kararlı olanlar çoktu. Kozak bucağı baştan başa düşmana karşı direnmek için davranıvermişti. Yiğitlerle dop dolu olan bu bucaktan koca bir milis bölüğü meydana getirilmişti. Kozak'ta oturan 3 yedek subay da bu bölüğün başına geçmişti. Öbür Türk köyleri de bu yurtseverlik gösterisinden geri kalmamışlar, Altınova, Araplar, Murateli, Gömeç, Burhaniye ve daha başka köylerde kımıldamışlardı. Yalnız silahlanmak isteyen yurtseverlere verilecek çokça tüfek yoktu. Bu yüzden ancak 150 kişilik bir milis kuvveti meydana getirilebilmişti. Ayvalık bölgesini savunmaya çalışan Ali Bey, tümen kumandanı Bekir Sami Bey'in emriyle alayın ağırlıklarını ilk elde, gerekli olmayan nesnelerini gerilere, Murateli ve Kozak dolaylarında taşıtmıştı. Ayvalık'ın doğusundaki sırtlarda 1. Dünya Savaşlarından kalma tahkikatı daha da güçlendirilip işe yarar hale koymuştu. Casusluk işlerinden dolayı Orta Anadolu'ya gönderilen savaşın bitişiyle geri dönen Rumlara yardım için Yunanlıların gönderdiği Kızıl Haç heyetiyle İngiliz temsilcisi Hutchinson da bu sırada Ayvalık'ta bulunmaktaydı. Hutchinson'un emriyle cezaevindeki hükümlü Rumları birer birer salıvermişti. Jandarmalar bu bölgeyi kendileri için çok tehlikeli bulduklarından dağılıp gitmişlerdi. Jandarmaların dağılışından sonra Kaymakam Ali Bey'den inzibat işlerinde kullanılmak üzere 70 asker istemişti. Ali Bey bundaki piçliği hemen anlamıştı. Demek ki düzenbazlıkla onu askerciklerinden etmek istiyorlardı. Ayvalık'a egemen ve biricik kuvveti zayıflatıp zamanla dağıtmak istiyorlardı. Ali Bey az günün adamı değildi. Bingazi'de Enver Paşa ile gönüllü olarak İtalyanlara karşı çarpışmış, Doğu cephesinde 2. ordunun bir alayına kumandan etmiş ve bu arada kendi alayının emrine verilen Yakup Cemil gibi zorba, tehlikeli ve hatta korkunç bir adamı bile korkutup sindirmişti. Sonra da onu Irak'a sürdürmüştü. İstanbul'da gizli kuvvetin kumandanlığını yapmış, tecrübeli bir asker olan Ali Bey, sıradan bir alay kumandanı değildi. Bunun böyle olmadığını kendi subaylarından başkası bilmiyordu. İşte her gürültüye pabuç bırakmayan Ali Bey, bölgede yönetimi bütün anlamıyla ele almak için sıkı yönetimi ilan etmişti. Bekir Sami Bey ile çok sert bir tartışmaya girmişti. Ama artık kesin olarak Ayvalık bölgesini savunma kararını vermiş bulunuyordu. Bir gün alayını alarak hızsız bir zeytinliğe götürdü. Subay ve erlere yurt sevgilerini coşturan çok güzel bir nutuk söyledi. Kıtalarından ayrılıp özledikleri memleketlerine gitmek isteyen erler ve subaylar burada kalıp gelecek düşmanla çarpışmaya karar verdiler. Böylece 4 yıl türlü cephelerde dövüşmüş ve hemen her biri birkaç yara almış bu gaziler Ali Bey'in emriyle artık şehit de olabilmeyi gerçekten bir zevk olarak düşünebilecek bir hale gelmişlerdi. Ali Bey bununla da kalmayarak dağılıp da henüz memleketlerine gidemeyen bütün jandarmaları birer birer toplatarak görevleri başına getirmiş, kendi alayının askerlerinden de devriyeler gezdirerek kasabada kanunsuz hiçbir işin yapılmaması için sıkı bir kontrol sistemi kurmuştu. İşte bunun içinde Rumların bu kerte canlı azgın ve örgütlü bulunduğu bu bölgede kanunsuz davranışlar kökünden kazınmış gibiydi. Yalnız bir gün alayın ağırlıklarını gerilere Murat eline taşıyan bir mekkareci dönüşte kasabanın içinden geçerken Rumlarca yakalanıp elinden silahı alınmıştı. Bu haberi alan Ali Bey'in kafasını tası atmış, hemen bir subay komutasında 8 kişilik bir müfreze göndermiş ve metropolitaneyi kuşattırmıştı. Subay metropolitte ya alınan silahı geri verilmesini ya da tutulup hapsedileceğini bildirdi. Silahı alsa Rumlar hemen geri vermekten başka çare bulamadılar. Bundan başka bir gün yine bir Rum kayıkçı ile bu kayıkta giden bir Rum müşteri Ali Bey'in mekkarecilerinden birine ateş etmişti. Sıkı emir almış olan er de ateşe ateşle karşılık vermiş ve Rumlardan birini yaralamış, kendisine bir şey olmamıştı. İşte Ali Bey sıkı yönetimi ilan ettiği günden beri vukuat olarak sayılabilecek salt bu iki küçük olay vardı. Venizelos ise bu sırada İzmir'deki olağanüstü Yunan komiserine şöyle bir telgraf çekiyordu. Repolis'ten almış olduğum telgrafta Ayvalık'taki ırktaşlarımızın Türk ahaliye karşı kıyam etmiş olduğunu öğrendim. Ayvalık'ta bulunan Türklerin bizimkilerce yapılacak tecavüzlerden korunması için Ayvalık'a bir bölük asker ile 20 kişilik bir jandarma takımı gönderilmesini Albay Zafiryos'a söyleyiniz. Yunanların ayin Rumların taarruzundan Türkleri korumak amacıyla gitmekte olduklarına dair subaylara yazılı açık talimat verilmesi gereklidir. Venizelos. Venizelos'tan bu emri alan İzmir olağanüstü Yunan komiseri hemen İzmir'de tutsak bulunan 56. Tümen Kumandanı Hürrem Bey'in imzasıyla 172. Alay Kumandanı'na kıtaların şimdiki durumu üstüne acele bilgi verilmesini bildirmişti. Ali Bey bunu yutacak kadar çocuk değildi. Bir kez 56. Tümen Kumandanı Bekir Sami Bey'di. Hürrem Bey'in şimdiki halde Albay Zefiryos'un elinde tutsak olduğunu biliyordu. Hemen bunun ne demek istediğini anlamıştı. Yunanlılar sözüm ona kurnazlıkla onun kuvvetini öğrenmek istiyorlardı. Anlaşılıyordu ki işgal sırası Ayvalık'a gelmişti. Ali Bey Hürrem imzasıyla çekilen telgrafın Yunanlıların marifeti olduğunu bildiğinden onlara yılgınlık vermek için şöyle bir yanıt verdi. Alayın her bir ferdi demirden bir kale gibi yerinde sabittir. Her türlü hıyanet hareketler mukabeleye amadedir. Büyük bir hamiyet ve hissi fedakarı ile meşbu olan alayım, mıntıkam dahilinde bulunan efradı millet namına arz-ı malumata şitaban olurum. Ayvalık mıntıka, K. Ali. Ali Bey'in bu demir gibi cevabı da Yunan işgalini durduracak tedbirlerden değildi. Bu konunun başında da söylendiği gibi torpido eşliğinde bir askeri taşıt gemisi işgal kıtalarını Ayvalık limanına getirmişti. İşte Yunan işgal gemilerinin limana girişini dürbünüyle seyreden Ali Bey kışlaya döndüğünde Kaymakam Osman Nuri Bey'ce telefon başına çağrılmıştı. Kaymakam telefonda şöyle diyordu. Şehir Yunanlılar tarafından işgal edilecektir. Ben bunu İngiliz mümessili Hutchinson cenapları nezdinde protesto ettim. Siz şu hale karşı ne yapmak niyetindesiniz? Ali Bey ona şu yanıtı verdi. Vatani vazifemin icap ettirdiği müdafaayı yapacağım. Kaymakam birkaç dakika sonra Ali Bey'i yine telefonla aradı. Epiruhi İngiliz torpidosunda bulunan Amiral Galtrop'un yardımcısı İngiliz albayının sizinle görüşmek istediğini ve torpidoya teşrifinizi rica ettiğini Hutchinson cenapları bildirmektedir. Ali Bey, ben şu anda alayımın başından ayrılamam fakat yerime konuşmak üzere bir binbaşı göndereceğim dedi. Sonra binbaşı Tevfik Bey ile bir teğmeni torpidoyla gönderdi. İngiliz amirali binbaşıya kumandan neden gelmedi diye sordu ve sonra düşünerek sözlerine şunları kattı. Kumandanınıza bildirmenizi isterim ki Yunanlılar buraya yanlışlıkla gelmişlerdir. Kumandanınızı bunu bildirmek için çağırmıştım. İtilaf devletleri Ayvalık'ın işgaline müsaade etmemişlerdir. Bunun için de hemen şimdi Yunan torpidoları Ayvalık'tan çekilip gideceklerdir. Bunları lütfen kumandan cenaplarına bildirmenizi rica ederim. Konuşma bitmişti. Binbaşıyla Teğmen kışlaya döndüler. Ali Bey bunları işitince zor karşısında çekilip gittiler ama yine geleceklerdir. Hem de daha kuvvetli olarak. Çünkü şimdi bizimle dövüşecek kadar kuvvetli olmadıklarını anladılar dedi. Gerçekten de biraz sonra limanı dürbünüyle seyreden Ali Bey ile subayları, torpido ile askerler yüklü taşıt gemisinin gürültü ile demir alarak limandan çıkıp gittiğini gördüler. Ali Bey'in gülmeyen yüzünde gülümsemeye benzeyen çizgi kırıntıları belirdi. İşte bu bir kuvvet denemesiydi. Birinci raundu biz kazandık. Bakalım ikincisine. Subayların ve erlerin moralinde bir yükselme başlamıştı. 27 Mayıs 1919 günü İngiliz albayı bölge kumandanı ile yine görüşmek isteğinde bulundu. Ertesi gün Ali Bey kendisi bir kahpeliğe uğramak korkusundan büsbütün kurtulmuş olmamakla beraber İngiliz torpidosuna gitti ve albayla görüştü. Albay Ali Bey'e, "Siz Ayvalık'ı savunmak için yüksek makamlardan bir emir filan aldınız mı?" diye sordu. Ali Bey emir almadığını söyledi. Albay yine önceki sözlerini yinelemekten başka bir şey yapmadı. "Yunanlılar Ayvalık'ı işgal etmeyeceklerdir. Çünkü İtilaf devletleri Ayvalık'ın işgaline müsaade etmemişlerdir." Görüşme bittiğinde Ali Bey garnizona döndü. İngiliz torpidosu da birkaç saat sonra limandan çıkıp gitti. Torpido limandan ayrılmak üzereyken Hutchinson bölge kumandanlığına şunu bildirdi. Albay Türklerle Yunanlıların işine karışmaması için Amiral Gatrop'tan aldığı emir üzerine İzmir'e hareket etti. Şimdi Ayvalık'ta Yunan Kızılhaçı'nın gemisinden başka bir nesne kalmamıştı. Ne var ki 28-29 Mayıs 1919 gecesi Ali Bey ada gerisine yanaşan 3 Yunan torpidosuyla 2 şilep adaya sayısı bilinmeyen bir miktar asker çıkardı. Bu askerler geceleyin yürüyerek şafak atıncaya dek Ayvalık'ın kuzeydoğusunda mevzilendiler. Ali Bey'in alayının 500 kişilik kadrosu Ayvalık'tı. Bu da bir askerlik hilesi sayılıyordu. Ayvalık kıyılarına çıkan Yunan kuvvetine silahlı Ayvalık kurumları da katıldı. İlerlemeye başladılar. Ali Bey'in alayının 500 kişilik kadrosu Ayvalık'ın girintili çıkıntılı kıyılarını tutacak güçte değildi. Yunanlıların çıkacağı daha önceden düşünülen yere bir müfreze yerleştirilmişti. Bunun içinde ilk karaya çıkan Yunan askerleri bir avuç Türk askerinin hoş geldiniz kurşunlarıyla karşılandı. Bu müfreze ilk andaki şaşırtıcı ve oyalayıcı görevini yaptıktan sonra daha sağlam mevzilere çekildi. İşte Anadolu toprağına ayak basan düşman ordusu üzerine ikinci kez kurşun atılan yer burası oldu. İlk kurşunu İzmir'in işgalinde Efzon taburunun bayrakları üzerine atan Hukuku Beşer gazetesi sahip ve başyazarı Osman Nevrez, Hasan Tahsin Recep olmuştu. İkinci kurşunda Ali Bey'in alayından bir müfreze eliyle Ayvalık'ta atıldı. Kentin içinde de kısa süren sokak savaşları oldu. Gelen Yunan gücünün kumandanı kan dökülmemesi için Ali Bey'in gücünü kasabadan çekilmesini istedi. Bu ultimatomu hem hükümete hem de Ali Bey'e bildirdi. Ali Bey artık işgalin kesin olarak gelip çattığını anlamıştı. Düşman gücü kendi gücünden çok üstündü. Yine de bu işgale sersemletici bir şamar atmak zevkinden kendini yoksun etmek istemedi. Savaş vere vere Kozak bucağındaki mevzilere doğru çekilmeyi de önceden kararlaştırdı. Geceleyin karaya çıkan Yunan askerleriyle Yunan Kızılhaç eratının katılmasıyla meydana gelen güç Ali Bey'in örtü kuvvetlerine çarpmıştı. Ege'nin mitolojik masmavi bir aydınlıkla yüklü şafağını ilk çekirdekler delik deşik etti. Ayvalık'ın kuzey doğusundaki örtü müfrezesini savunmaya çalıştığı bölge asıl çıkarmanın yapıldığı noktaydı. Kentteki savaş görünüşü daha çok aldatıcıydı. Bir tuzak hazırlayıcı durumundaydı. Büyük güçlerle Ali Bey'in sağ kanadına çarpmak isteyen Yunan kumandanlığının amacı onu kentin dışına atmaktı. Kent böylece çok zaman savunulamazdı. Çevrilmek ya da yok olmak tehlikesi baş göstermişti. Öğleye dek düşmanı olduğu yere mıhlayan alay, sağdan gelen tehlikeden sıyrılmak için gümüş bir buğu ile örtülü yüksek zeytinliklere doğru vuruşa vuruşa çekilmek zorunda kaldı. Ayvalık kentini alan düşman olduğu yerde kalmış, zeytinliklerde kuvvetli siperlere giren 172. alay üzerine varmak istememişti. Kentin üstündeki sırtları elde etmeyi yeter bulmuştu. Yüksek zeytinliklerde pusu kurup bekleyen Ali Bey'i bu arada en çok üzen şey kendi askeri bölgesinin içinde bulunan Edremit, Bergama, Burhaniye kazalarından bütün çabalarına karşın hiçbir yardım görememesiydi. Bu kasabalar onun feryadı karşısında taş gibi susmuşlardı. Artık bundan sonra Ali Bey Ayvalık'ı işgal eden Yunan kuvvetinin başına ekşimeye karar vermişti. Buradan hiçbir yere gitmeyecek, askerinin olur olmaz işlerle burnunu kanatmamaya, yeni gelecek gönüllülerle sayısını daha çok artırmaya çalışacaktı. Yunanlıların eline de bir parça erzaktan başka bir şey geçmemişti. Bunun için de ayrıca seviniyordu. Manisa'daki milyonlarca liralık cephane ve silahın Yunanlılara peşkeş çekildiğini duymuş ve içi kan ağlamıştı. Ali Bey'in kasabadan ayrılışından sonra Kaymakamla kimi memurlar Gömeç'e taşındılar, kimisi de Ayvalık'ta kaldı. Gömeç'e yerleşen kaymakam Ayvalık bölgesi kumandanı Ali Bey'e şöyle bir haber iletti. Şimdi dahiliye nezaretinden aldığım emirde sizin kıtalarınızın Yunanlılara karşı savunmaya geçmemesi bildirilmektedir. Bu emir Harbiye Nezareti vasıtasıyla Ayvalık Bölge Kumandanlığı'na da bildirilecekti. Fakat Dahiliye Nezareti bu emrin benim vasıtamla Bölge Kumandanlığı'na bildirilmesini emretmiştir. Ali Bey, Osman Nuri Bey, emir alınmamıştır, alınırsa düşünülür diye çok keskin ve lakonik bir yanıt verdi. Ali Bey, Osman Nuri Bey'e, Bey'in mangal gibi yüreği ve 500 Türk askeri ile subayı Ayvalık cephesini korumuştu. Yalnız değerli bir Türk subayı ile birkaç yiğit Mehmetçik Ayvalık cephesinin toprağını altın kanlarıyla suladı. Kitabın sonu, sayfa 398.